Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Erkam Radyo'da. Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz bir haftalık aranın ardından ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam da birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, merhaba.
Evet, gündem yine bir hayli önemli gündem başlıklarıyla dolu hocam. Öncelikle bugünlerde en çok konuştuğumuz konu Türkiye-ABD ilişkileri ve ABD'nin iki bakanımıza yaptırım kararı almış olması. Yine ABD'den gelen tehdit açıklamaları, Türkiye'nin buna tepkisi ve bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bu yaşanan gerilimin ardından ilk kez yüz yüze görüşmesi ve orada alınan durumun düzeltilmesi için çalışmaların yapılacağı kararı gündemin önemli başlıkları içerisinde. Bu konuyla başlayalım bu akşam programımıza, bu hafta programımıza. Brunson, Amerikalı bir rahip, İzmir'de FETÖ ve PKK ile ilişkisinden dolayı tutuklandı. Sonrasında bu tutukluluk ev hapsine çevrildi. Tam da bu noktada ev hapsine çevrildiği gün itibarıyla ABD'den de tehditler gelmeye başladı. Brunson'u serbest bırakın, yoksa size, Türkiye'ye yaptırım başlatacağız, yaptırım uygulayacağız şeklinde hem ABD Başkanı Trump'tan hem de Başkan Yardımcısı Pence'den bu şekilde tehditler geldi. Bu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evangelist olduğu biliniyor ve bu tutuklu rahip Brunson'un da evangelist bir gelenekten geldiği biliniyor. Bunun üzerine ABD'nin bu tarz bir tepki gösterdiği öne sürülüyor. Yani Pence üzerinden böyle bir ABD üst yönetiminin böyle bir Türkiye'yi kıskaca alma girişiminde bulunduğu söyleniyor hocam. Bu konuya öncelikle bir bakalım. Nedir yaşananlar? ABD Türkiye'ye uyguladığı bu yaptırım kararıyla aslında ne yapmak istiyor? Bir de önemli bir noktayı paylaşmak istiyorum hocam. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararı alınıyor Brunson'un tutukluluğu üzerine. Ama İşin ilginç tarafı, Brunson gözaltına alındığında, ona yönelik operasyon başladığında ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o dönem bu görevde, ne de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu görevlerde bulunuyor. O dönemki bakanlar Efkan Ala ve Bekir Bozda. Ama bu konuda bu iki bakana yaptırım uygulanıyor, onlar bu işin içinde şeklinde. Böyle bir tezat da var. Bu yaşananları bize bir değerlendirebilir misiniz? Neler oluyor?
Evet efendim. Şimdi görünüşte İzmir'de bir kilisede bir papaz Andrew Brunson. Ve dünya kamuoyuna pompalanan ve basın, medya zaten Siyonistlerin elinde olduğu için işte Türkiye masum bir din adamını işte hapse attı.
Evet.
Şimdi bu kamuoyunda bir karşılık bulabiliyor, Batı kamuoyunda. Fakat işin gerçeğine baktığımızda, perde gerisine baktığımızda, mesela İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı. Şimdi İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu son dönemlerde PKK'nın kırsal yapılanmasına çok ağır darbeler vuruldu. Evet. Ve hakikaten PKK 1984'ten bu yana, o ilk Eruh baskınından bu yana görüp görebildiği en ağır baskı altında darbe yiyor. Adeta burnunu çıkaramaz oldu. Hı. Zaten şehirlerdeki etkinlikleri bittikten sonra, yani dağlarda, mağaralarda bile burunlarını dışarı çıkaramıyor. Adalet Bakanlığı da FETÖ operasyonları marifetiyle, yani artık yurt dışındaki bu Türk, önce Sayın Cumhurbaşkanı için, yani Erdoğan düşmanlığı başlamıştı bu FETÖ'cü üst düzey hainlerde. Yani işte aslında biz halktaki o tabandaki o ibadet, hani ticaret, ihanet deniyordu. Alttaki ibadet boyutundaki insanlara deniyordu ki işte bu bir dini bir cemaat, işte Erdoğan diktatör, işte bizim bütün faaliyetlerimiz engelliyor ve bütün tabanda Erdoğan düşmanlığı oluşturuldu. Şimdi bunların içerisinden suça bulaşıp yurt dışına kaçanlar Erdoğan düşmanlığından Türkiye düşmanlığına evrildi maalesef. Evet. Yani şu anda Almanya ve Amerika başta olmak üzere ki en kalabalık oldukları yerler bal gibi Türkiye düşmanı oldular. Yani tarihteki bu Cem Sultan olayını çağrıştırar bir hadiseye benziyor. Gidişatta ona doğru. Şimdi Amerika'nın Türkiye'de besleyip büyüt bugünlere getirdiği biri PKK, biri bu FETÖ grubuna amansız mücadele veren iki bakan hakkında mal varlığını dondurma. Şimdi bu belki spontane söylenmiş bir söz olabilir. Mesela dünyada, Orta Doğu'da, Uzak Doğu'daki birçok diktatörün milyar dolarları bulan yurt dışında gizli servetleri vardır. İşte o kişileri hizaya getirmek için yapılabilecek en önemli enstrümanlardan biridir. Mal varlığını dondurmak.
Evet.
Ama bizim garibim Adalet Bakanı diyor ki benim yurt dışında delikli kuruşum yok. İleride param olursa bize zeytinlik alırım Antep'te diyor. Yok yani ikisinin olmadığını. Peki burada ikimiz biliyoruz bunu da. Amerika devleti, Amerika'nın dünyadan her yeri dinleyen istihbaratı, CIA'sı bilmez mi bunu? Peki yurt dışında mal varlığı olmayan iki bakanın mal varlığını dondurdum diyerek bütün dünya basınında bu kadar ses çıkarmanın bir hedefi olsa gerek diye düşünüyorum. Sonuçta dondurulan bir mal yok çünkü dışarıda mal yok.
Evet.
O halde bunlara nereden geldik?
Süleyman Soylu'ya göre bir mal var, onu da alacağız diyor ama o da FETÖ diyor.
Evet.
Onun açıklaması.
Şimdi o halde işin bir magazinel boyutu var. Oradan başlayalım isterseniz.
Buyurun.
Amerika'daki bu magazin basınında ve bu Türkiye'ye yansıdığı kadarıyla sosyal medya üzerinden bu Mike Pence'in karısı ile Branson'un karısı çok yakın arkadaşmış. Sanırım işte sen diyor Amerika'da iki numaralı kişinin eşisin, benim eşimi de çıkartırsın herhalde. O da tamam hallederiz gibisinden. Evet. Yani bu eş diplomasisini göz ardı etmemek gerekiyor.
Evet.
Bir de bu evangelistler birbirlerini çok kollarlar. Evet. Dünya tarihi boyunca bu böyledir. Ve önümüzdeki dönemde Trump seçimle veyahut da mahkeme kararıyla bir şekilde gittiğinde Cumhuriyetçilerinden sonra yerine geçecek ve geleceğin Amerika başkanı olarak hazırlanan bir kişi de bu Mike Pence.
Evet, bu da önemli bir nokta.
Ve bu kamuoyuna verilen bir mesajdır. Aslında işin bu magazin boyutundan gerçek boyutuna geçecek olursak, yani Türkiye'de iki bakana verilmiş bu yurt dışındaki mal varlığını dondurma mesajı Kasım ayındaki Amerikan seçimlerindeki Amerika içine dönük bir mesajdır.
Evet.
Çünkü Amerika'da bu seçmenleri maalesef Siyonist, Yahudi ve evangelistlerin kontrol ettiği dünya medyası son bu One Minute hadisesinden sonra bu son 5-6 senedir Tayyip Erdoğan şahsında Türkiye'yi tırnak içinde söylüyorum şeytanlaştırdılar.
Evet.
Yani bütün kötülüklerin kaynağı başı olarak Erdoğan ve Türkiye'yi batıdaki sıradan insanların kafasını adeta kazdılar. Mesela bunu Almanya, Hollanda'da da gördük. Seçim öncesi Türkiye'ye ne kadar hakaret eden, küfür eden politikacı varsa halktan daha fazla oy alabileceğini umuyorlar idi. Aynı şey için Amerika'yı da söyleyebiliriz. Yani maalesef bu medyanın dünyadaki insanların zihinlerini manipüle etme gücünü buradan da görüyoruz. İşte Kasım'daki seçimde eğer o kongre seçimlerinde vesaire Trump istediği oyu alamazsa, istediği kadar sandalye kazanamaz ise, yani demokratlarla cumhuriyetçiler arasında kıl payı bir denge var şu anda. O zaman sanık sandalyesine oturtup görevden azletme durumları söz konusu oluyor Trump'ı.
Evet.
Yani Trump aslında yani onun kişisel olarak Türkiye ile herhangi bir böyle hatta Suriye'deki askerlerimizi çekelim dedi. Tayyip Erdoğan ve Putin'le ilişkilerini gayet sıcak tutuyor.
Daha bir hafta yani, öncesine kadar çok sıcak mesajlar veriyor.
Trump'ın iş adamlığı döneminde de kişisel özelliklerini araştırmışlar. Diyor ki fear, korkutma.
Evet.
Ondan sonra apologize diyorlar. Arkasından işte yanlış anlaşıldın deyip böyle arkasından dolanıp özürvari bir şey. Mesela İran'ı tehdit ediyor, arkasından evet. görüşebilirim diyor.
Kuzey Kore
Kuzey Kore'yi tehdit ediyor. Evet. Almanya'da aynı şekilde İngiltere'de, Türkiye'de aynı şeyi yapıyor. Önce demir bir yumrukla sizi ezeceğini, size gün yüzü göstermeyeceğini, ölümü gösteriyor evet. ve sizin bir tepkinizi ölçüyor. Yani ne kadar benden, Suudi Arabistan, Birleşik Arap hemen el kaldırdı. Ne istiyorsun hepsini veririm dedi, teslim oldu. Ama dünyanın diğer ülkeleri ve Türkiye öyle yapmadı. Dedi ki yani haksızsın dedi. Yani burada insanın haklı olması biraz da konuşturtur.
Evet.
Bu defa arkasından dolanıp işte olayları değişik mecralara çektiler. Şimdi son krizde Türkiye'deki bazı muhalif hatta Yeminli Tayyip Erdoğan
düşmanları
biz aynıyla misliyle mukabelede bulunalım filan gibisinden deyince insan biraz şüpheleniyor. Şöyle bir arkamıza yaslanıp düşündüğümüzde olay şu. Bu evangelistler tıpkı bu FETÖ'cülerin Türkiye'de işte bir takım kamu kurumlarını ele geçirip en son işte başbakanı da darbeyle iş başından götürseler de veya cumhurbaşkanını ne olacaktı? Yine partiler seçim olacaktı. Yönetim onlara geçti. Şu anda Amerika'da maalesef bu evangelistler ve siyonistler yönetimi ele geçirmiş durumdalar. Evet. Yani yazı gelse de tura gelse de
değişemiş
bunların yok. Adamları evet. yönetimi götürüyor. Şimdi bu kişilerin halktan da oy alabilmeleri için bir kamuoyu desteği oluşturmak açısından Türkiye'ye karşı bu şekilde hasmane tavırları var. Fakat Amerika'nın bir de devlet aklı var. İşte Amerikan devlet aklı çoğu zaman böyle başkanların ve siyasetçilerin yıkıp döktüğü şeyleri
derleyip
toparlar. İşte Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu iş için vardır. Pompeo mesela Türkiye aynısıyla cevap vermedi. Dedi ki biz bunlara kabul etmiyoruz ve diplomatik kanalları açık tutacağız. Ve Singapur'daki bu sabah saatlerinde Pompeo Çavuşoğlu görüşmesini bekledik.
Evet.
Çünkü
oradan ne çıktı hemen birkaç cümle okuyayım hocam. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşme sonrası şunları söylüyor. Sorunları nasıl çözeceğimizi değerlendirdik. Sorunlar olabilir. Türkiye olarak sorunları diplomasiyle çözmeyi arzu ettik. Yapıcı bir görüşme oldu. Sorunları birlikte çözebilme konusunda mutabık kaldık diyor.
Evet. Türkiye diyor ki bir haklıyız diyor.
Evet.
İki biz kavga etmek istemiyoruz. Yani kendi işimizi yapmak istiyoruz. Karşı taraf maraza çıkarıyor.
Evet.
Bu ben şunu söyleyeyim. Türk-Amerikan ilişkilerinde bak Membiş'te bir mutabakat sağlandı. Dışişleri Bakanı Pompeo ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi son neticesinde sağlandı.
Evet.
Yine şu anda İncirli'de gezen Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Scaparotti Amerikan devletine verdiği raporda diyor ki aklınızı başınıza alın. Yavaş yavaş siz Türkiye'yi küstürüyorsunuz.
Evet.
Türkiye gibi müttefikini kaybettiğiniz zaman bu coğrafyada işiniz çok zor olur. Çünkü şeyden sorumlu adam yani üzerinde
yük olan
yani yumurta küfesi olan bir insan. Bu adam ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetleri Harekat Komutanı.
Evet. Diyor aynı ki, şekilde Savunma Bakanı Mattis'in de bu yönde açıklamaları var.
Yani devleti bilen, devleti tanıyan Amerika'nın o geniş dünya hegemonyasını sürdürmek isteyen bu insanlar yani bunlar saçma sapan işlerdir gibisinden beyanatlar veriyor. Türkiye'de bu insanlarla iş tutmaya ve işi suhuletle götürmeye çalışıyor. Sebep de şu bu evangelistler bir taraftan da Türkiye'ye zarar verebilmek için uluslararası işte kredi derecelendirme kuruluşları ekonomisi. Yani Türkiye'nin şu andaki tek yumuşak karnı özel sektörü. Bakın kamu da değil. Özel sektör geçtiğimiz 5-10 yıl içerisinde çok fazla yurt dışından kredi aldı. Evet. Konut kredisi verdi halka vesaire. Dövizin aşırı derecede yükselmesi bu tür şeylerde özel sektöre zarar veriyor. Zaten özel sektöre zarar verince bu direkt olarak halka yansıyor. Ve kamuyu da etkileyecektir. Ya yani Türkiye bu tür şeylere de düşünerek yani içeride de ekonomiyi belli bir şeyde tutmak turizmin en yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Yani Türkiye hırgür istemiyor. Ama
karşı tarafta hırçın tavırlarına devam ediyor.
Devam
Mike
ediyor.
Pence ne diyor hocam? Brunson serbest bırakılmadığı takdirde bu yaptırımlar artarak devam edecek diyor.
Kendileri bizim bu darbe yapan FETÖ ile ilgili çuvallar dolusu evrağı diyor ki bizim Adalet Bakanlığı bakar, biz yargıya karışmayız diyor. Evet. O halde buradan şu sonuç çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin o 1770'li yıllardaki kuruluş, hı hı, felsefesinde var bu. Ondan bugüne kadar diyorlar ki biz seçilmişleriz diyorlar. Yani biz Amerika içinde seçilmiş bir grubuz.
Dünya içinde.
Dünya içinde seçilmiş bir grubuz. Yani biz laus eliz. Yani evet, biz insanlara işte şunu yap veya yapma deme hakkını görüyorlar. İşte evet, Brunson'u bırakacaksın. Hı hı. İşte şuraya girmeyeceksin. Buradan çıkacaksın. Ama siz ona bir şey söylediğinizde yok diyor. Burası federal bir devlet. Federal, evet, mahkeme karar verir. Hakimlere biz karışmayız gibisinden de kendilerine gelince hukuk bize gelince, evet, hukuk
tam
oluyor.
Bu noktada ABD'nin bu sabıka dosyasına da bakmakta fayda var hocam. Bu yeni değil yani. Brunson'la ilgili olan gelişmeler yeni değil. Osmanlı döneminden beri bu topraklarda arkadan iş çevirmişler sürekli ve bizim insanımız bu iş çevirenleri yakalamış, kolluk kuvvetlerine teslim etmiş ve Amerika bugünkü tavrını o zaman da göstermiş. Yani bizim insanımızı sadece biz yargılayabiliriz, siz onu bize teslim edin şeklinde birçok örnekle dolu tarih. Onlara da biraz değinmekte, evet, fayda var herhalde.
Mesela Tanzimat'la birlikte ta 1850'li yıllara kadar götürebiliriz bunu. Elazığ Harput'ta açılan bu bir misyoner Amerikan, evet, okuluna önce gayrimüslim çocukları kaydediyorlar. Ve Ermeniler milleti sadıka olarak biliniyor o güne, hı-hı, kadar. Ve Ermeni aileler bakıyor ki çocuklarının sultana karşı, padişaha karşı, devlete karşı böyle çok galiz hakaretler yaptığını seziyor. Ve şu anda kayıtlarda var Ermeni anne babalar devrin o dönemki garnizon komutanına, valiye diyorlar ki bak bu okullarda bizim çocukları bu şekilde devlet aleyhinde kışkırtan öğretmenler var diye bizzat, evet, Ermeni ebeveynler dilekçe veriyor. Hı hı. Ben bunu bir tarafa not edin. Yani evet, güya kolej açtık diye ki bizim bu Türk okulları adı altında bu Anadolu'nun gariban çocuklarını da topladılar, götürdüler hizmet, evet, şeyi altında ama sonuçta bu Amerika'nın dünyaya bu okullar vasıtasıyla sızıp ondan sonra da insanların zihinleri manipüle edip yeri geldiğinde kullanma şeyi, bakın. Evet. Oradan ondan sonra ne oldu? Ermeni hınçak ve taşnak cemiyetleri kuruldu ve Osmanlı'ya karşı yani 50 yıl sonra milleti sadıka nereye geldi? Milleti Kurtuluş Savaşı'nda geldi, aynı, evet, Ermeni, evet, gruplar Maraş'ta Fransız işgali sırasında Fransız işgal ordusuyla birlikte bizim o Kuvayi Milliyecilerle böyle çata çat savaşıyorlar ve bizim Kuvayi Milliye Ermeni çetecileri sıkıştırınca yine Maraş'taki Amerikan okuluna sığınıyorlar.
Evet.
Ve bizimkiler de bu işte silah top atışı vesaire derken Amerika'da okulun bir duvarı yıkılıyor. Ve Türkiye'ye ultimatum veriyor. O okulu tekrar sıfırdan yapın yoksa bizim donanmamız İzmir'i bombalar, yola çıkıyor. Evet. Ve donanma gerçekten İzmir limanına geliyor, toplarını şeyini çeviriyor. Sonradan İzmir'in işgali, pardon Yunan işgalinden elde edilen, Yunanlılardan elde edilen bir tazminat Amerikalılara veriliyor. O okul parası olur da evet, bu iş tatlıya bağlanıyor. Yani bunların okul diye açtıkları, kilise diye açtıkları, papaz diye gönderdikleri, öğretmen, evet, diye gönderdikleri insanların büyük bir çoğunluğunun insanların zihinlerini ifsad eden gizli ajanlar olduğunda, hı-hı, bir kenara not etmemiz, evet, gerekiyor. Brunson ise öyle az buz bir ajan değil. Ya Orta Doğu Masası şefi ya Türkiye, evet, sorumlusu, yani çok üst düzey. Yani böyle hamsi falan değil, bu balina büyüklüğünde, evet, bir balık bu.
Onunla ilgili onun ilginç iddialar da var hocam. Mesela bir makale geçen yıl yayınlanmıştı zannedersem. Ergün Diller'in bir makalesiydi. Orada şu ifadeler geçiyor. Aslında Brunson Amerika'dan ziyade İngiltere'ye çalışan birisi. Ve Amerika'nın ısrarla Brunson'u istemesinin sebebi İngiltere'nin bu network'ünü çökertmek. Yani Brunson aslında bunun için istiyor diyordu geçen yılki yazıda. İlginçtir. Brunson cezaevindeyken Amerika'dan hiçbir ses çıkmamıştı. Ne zaman ev hapsine Bu iş evrildi, ev hapsine geçti Brunson. Birden aniden serbest bırakılsın şeklinde tehditler başladı. Bununla ilgili bir başka iddia da var. FBI eski çalışanı Sibel Edmonds, TRT World'de ABD ile Türkiye arasında yaşanan Brunson krizine dair şunları söylüyor. CIA Brunson'ı Türk hapishanesindeyken zehirleyerek öldürmeyi ve hatta bu suçu Türkiye'ye atmayı düşünüyor diyor. İlginç bir iddia. Kimdir bu Brunson hakikaten, yani bu kadar önemi nedir? Bir daha düşünmek gerekir herhalde Hüseyin.
Hani Hava Kuvvetleri imamı diyorduk Sakarya Üniversitesi'nde. Evet. Gariban bir akademisyen konumunda olan, sonra sırra kadem basan.
Adil Öksüz. Evet.
Gibi birisi bu adam. Yani sonuçta göründüğü gibi değil. Çok derin bir bağlantıları var. Biz şimdi tabii ki sivil bir vatandaş olduğumuz için devletin o derinliklerinde uluslararası o mahfillerde neler konuşuluyor bilmiyoruz. Ama tahminimiz ve geçmişteki olaylardan tecrübemiz şu. Sanırım hapisten alınmasının ve ev hapsine alınmasının birkaç sebebi var. Sağlık sorunları var diye Türkiye'ye müracaat etmişler. Muhtemelen bunu sizin söylediğiniz gibi hapishanede zehirleyip öldürebilirlerdi. İkincisi daha güvenlikli, korunaklı olması açısından ev hapsine alınmış olabilir. Yani kısaca Brunson'dan Türkiye'nin de öğrenmek istediği veyahut da Amerika'nın da
çekindiği
bir şeyler var burada. Evet. Aynı şey FETÖ için de söz konusu. Yani
niye bırakmıyor
yaşlı
adamı,
bir
niye
insan göndermiyor? Sonuçta yani 70-80 yaşına gelmiş bir adam Türkiye'ye gönderse yani ne yapacak? Etinden mi sütünden mi faydalanacak bu saat? Ama onun söyleyeceği itiraflardan ve çekindiği için tutuyorlar diye düşünüyorum. Brunson hadisesi de yani magazin boyutu var. İç politikaya dönük, Amerikan seçimlerine dönük boyutu var. İstihbarat boyutu var. Yani çok böyle öyle kesin olan bir şey var. Brunson sade bir papaz değil.
Değil. Peki ne olacak hocam? Gerilim artıyor.
Yani bir buradan bir şey çıkmaz onu çözüm, söyleyeyim. Buradan bir şey çıkmaz da ama daha önemlisi Amerikan Kongresi'nden, Senato'dan çıkan bir karar var. Türkiye'nin F-35 uçakları meselesi var. İki tanesini teslim aldık. Güya Texas'ta uçuş eğitimleri falan yapıyor. Ama kongre büyük bir çoğunlukla Türkiye'ye bunun satışının durdurulması, Türkiye'nin de bu konsorsiyumdan çıkarılması yönünde ciddi ciddi oradaki insanlar yani Trump'ın önünde bekliyor. Trump bunu reddedebilir ama Trump onayı versin Türkiye'yi çıkarıyorlar yani. Bu işte daha büyük bir sorundur. Yoksa işte mal varlığını olmayan mal varlığını doldurunca ne olacak? Bu daha büyük bir fırtınanın önündeki bir şeydir, öncü gösterge konumundadır. Ama şu da bir gerçek, artık yavaş yavaş Amerika'daki idareciler de şunu görmesi gerekiyor ki Türkiye öyle Orta Doğu'daki emir verip yaptırdıkları veyahut da 1950'li 60'lı 70'li yıllardaki Türkiye değil. Türkiye diyor ki ben sizden başka fazla bir şey istemiyorum. Karşılıklı bir ortak, müttefik gibi, mütekabiliyet esasına gibi ilişkimiz olsun diyor. Ama Amerika diyor ki böyle bir şey olamaz.
Alışa gelmiş.
Ben ağayım, sen marabasın diyor. Yani maraba olduğunu kabul et, kurtul diyor.
Evet.
Yani işin bakın çok amiyane özü bu. Yani diyor, sen diyor, ben sana dediğim zaman Rus marabalı kabul etmek ne demek? Amerika diyecek ki sen S-400 füzeler almaktan vazgeçeceksin. O da diyecek tamam abi. Bunu dersen kurtulursun. Demezsen diyor ki senin başında boza pişireceğiz. Ama Türkiye'de diyor ki yani sen S-400 sen bana şey vermedin, füzeleri vermedin. Ben gittim Rusya'dan aldım. Uçaklar vermesen oradan alırım.
Evet.
Kredi vermesen Çin'den alırım. Artık dünyanın çok kutuplu olduğunu, Güney Afrika'daki BRICS zirvesinde de bunu gördük. Ve Türkiye önümüzdeki dönemlerde ASEAN olsun, BRICS olsun yani dünyada Amerika'nın dışında mesela önümüzdeki 6-7 Eylül tarihinde sanırım Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye
bu toplantılarda burada Türkiye'de
şimdi
buluşma olacak.
Dikkat edin hepsi de Amerika'dan bizar olan ülkeler. Dolayısıyla Amerika en yıllardır müttefik olarak bildiği İngiltere'yi küstürdü. Alman Cumhurbaşkanı Şansölye Merkel'e fırça attı.
Evet.
Zaten diğer Avrupalı devletleri muhatap bile kabul etmiyor. Dolayısıyla dünyada da bu Amerika'nın bu pervasızlığına karşı da büyük bir tepki olduğunu da bilmek gerekiyor.
Hı hı. Peki hocam, bu konuyla birlikte bu bölümümüzü noktalamış olalım. Birazdan ikinci bölümümüzde diğer gelişmeleri konuşmaya devam
birinci
edeceğiz.
Birinci bölüm bitti
mi? Evet, birinci bölüm Amerika-Türkiye ilişkileri üzerine konuşarak
çok
tamamlanmış oldu.
Çok sayıda
oldu.
Gündem konumuz var, biraz
evet,
hızlı geçelim o zaman.
İkinci bölümde inşallah biraz daha hızlanarak konuşmaya çalışalım hocam. Değerli dinleyenler, medeniyet coğrafyamız birazdan kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına yeniden hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diliyoruz ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla sohbetimize gündemi değerlendirmeye, medeniyet coğrafyamızda yaşananların arka planını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, geçen hafta çok fazla konuşamamıştık. Pakistan'da bir seçim gerçekleşmişti ve bu seçimi Adalet Hareketi lideri İmran Han öncülük ettiği parti kazanmıştı. Pakistan'da neler olacak sorusu gündemde. Bu arada bugün itibariyle muhalefet de İmran Han'a karşı ortak başbakan adayı gösterme kararı almış. Ortak hareket etme kararı almış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İmran Han'ı arayarak tebriklerini iletti. Bunun üzerine İmran Han da bir Türkçe tweetle bu gelişmeyi paylaştı. Bunun üzerine Pakistan halkından da bir teveccüh, Türkçe hem de bir beğeni ve destek geldi bu karşılıklı ilişkiye. Bunu konuşalım şimdi de, ki geçen hafta konuşamamıştık maalesef, süremiz yetmemişti. Pakistan'da süreç nasıl işleyecek? İmran Han kimdir? Pakistan'ı nereye götürebilir? Türkiye-Pakistan ilişkileri açısından bu seçimin önemi nedir? Bunları konuşalım şimdi.
Evet, isterseniz kardeş ülke Pakistan, aslında çok yakınımızda ama... Hı hı. Kültürel olarak yakınız ama bilgi olarak çok eksiyiz.
Evet.
Onu belirtmekte fayda var. Pakistan'da şu anda 207 milyonluk bir nüfus var. %97'si Müslüman bir ülke. Ve İngiltere'den 1948'de bağımsızlığını kazandıktan sonra da 3 defa Hindistan'la savaş etti. İslam ülkeleri içerisinde atom silahı olan tek ülke. Ve bu ülkenin bir özelliği de geniş toprak sahibi olan aileler vardır. Ve bütün siyasetçiler, ülkeyi yönetenler, darbe yapan general hep oradan çıkıyor. Yani
evet.
Dolayısıyla işte bunlardan birisi 65 yaşındaki eski kriketçi İmran Han.
Evet.
Liderlik ettiği Pakistan Adalet Hareketi yarışı önde tamamladı.
Hı hı.
Diğer Nevaz Şerif'in olsun... Butto'nun olsun, yani
evet.
Butto ailesi, Şerif ailesi, bunların hepsi çok geniş arazileri, çiftlikleri, fabrikaları olan zengin aristokrat
aileler,
takımlardır.
Evet.
Ve bunların kurdukları partiler genellikle iktidar olur veya iktidardan giderler.
Evet.
Bunu bir ön bilgi olarak söyleyelim. Meclisteki 342 sandalyenin 272'si için düzenlenen seçimde şu anda hapiste olan eski başbakan Nawaz Sharif'in kardeşi Şahbaz Şerif liderliğindeki Pakistan Müslüman Birliği ikinciliği elde etti. Üçüncü sırada da dedesi Zülfikar Ali Butto ve annesi Benazir Butto'nun izinden giderek siyasete soyunan Bilawal Butto Zerdari'nin Pakistan Halk Partisi var. Dikkat edin bakın,
evet.
Dedesi Zülfikar Ali Butto, annesi Benazir Butto ve torunu Bilawal Butto Zerdari.
Evet.
Yani Pakistan'da böyle bir yapının olduğunu da bilmemiz gerekiyor.
Hı hı.
Bu adam İngiltere'de eğitimini almış. Böyle zenginlerin oynadığı kriket Pakistan'a,
evet,
geldikten sonra 1976'da profesyonel olarak kriketle ilgileniyor ve 1992'de Pakistan'ı dünya kriket şampiyonu yapıyor filan. Böylece,
evet,
gündeme giriyor. Arkasından 1996'da Pakistan Adalet Hareketi'ni kuruyor. İlk yıllarda yolsuzluklarla ilgili çeşitli iddialar dile getirerek halkın gündemine girmeye çalışan İmran Han, demokrasi konusundaki söylemleriyle dikkat çekerek demokrasi konusunda dikkat çekiyor ama 1999'da dönemin başbakanı Nevaz Şerif'in devrildiği askeri darbeyi de destekliyor.
Evet.
Yani buradaki ironiye dikkat ediyorum. Yani önce bir kriketçi olarak giriyor, sonra demokrasi havarisi oluyor, arkasından darbeyi destekliyor. Böyle bir zikzakların olduğu bir şahsiyeti de bilmemiz gerekiyor. Sonuçta şu anda muhalefetteki bütün partiler birleşerek ortak bir tavır alma kararı aldılar. Ama şunu da bilelim, Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanı tebrik ettiğinde başta bu İmran Han olmak üzere ona oy verenler, iktidara gelenler bunu çok büyük bir mutluluk olarak telakki ediyorlar. Çünkü Türkiye sadece kendi başına bir ülke değil, İslam dünyasında da önemli bir figürdür. Ve mesela biz hala Sisi'yi onaylamadı Türkiye. Yani siz darbecisiniz, gayrimeşrusunuz dedi. Ama bu Pakistan'da seçimlere hile karıştırıldığı iddiasının gündemde olduğu bir şeyde Sayın Cumhurbaşkanı tebrik etmesi onlara bir meşruiyet ve özgüven vermesi bakımından önemli. Bunları yani Türkiye'nin sadece misak-ı milli sınırları veya bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından ibaret olmadığını bilmemiz açısından önemli. Türkiye'nin bir beyanatının Pakistan'da bir anlamı olduğunda bilmemiz gerekiyor. Yani kısaca özetleyecek olursak 1948'den bu yana Türkiye'deki darbelerle Pakistan'daki darbeler, Türkiye'deki hükümet krizleriyle Pakistan'dakiler birbirine çok benziyor.
Ya da ABD'nin tahakkümü şeyi
ve
açısından.
Bir diğer konu seçimle iş başına gelen başbakanlar hiç normal 4-5 yıllık süresini tamamlayamamışlar. Ya görevdeyken öldürülmüşler ya yolsuzluk ve benzeri şeylerle alaşağı edilmişler.
Evet.
Böyle de istikrarı henüz tam yakalayamamış bir ülke olması bakımından Pakistan seçimlerini bu şekilde özetleyelim. Çünkü çok konu var.
Peki. Şimdi bir de basına yansıdı, sosyal medyaya yansıdı hocam. Etiyopya Başbakanı Ahi Ahmed'in Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed Bin Zayed'i rezil ettiği bir diyalog ortaya çıktı. Bu şekilde sosyal medyada da paylaşılıyor bu video. Addis Ababa'da İslam Enstitüsü kurulması için Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini isteyen Etiyopya Başbakanı, Prens Zayed'den size her konuda destek olacağız, size İslam'ı öğreteceğiz cevabını aldı. Etiyopyalı liderse bunun üzerine bize İslam'ı öğretmenize ihtiyacımız yok. Çünkü siz İslam'dan uzaklaştınız, bize sadece Arapçayı hızlı şekilde öğretin, biz İslam'ı doğru bir şekilde anlayıp sizi doğru yola iletiriz cevabını vermiş ve bunu anlatıyor. Çok önemli bir diyalog. Ne dersiniz? Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde takındığı tavır, geldiği nokta itibarıyla da Etiyopya Başbakanı'nın cevabı manidar.
Şimdi orada diyalogta enteresan bir cümle var. Biz coğrafyacı olarak biz ilgilen diyor ki, Etiyopya'da diyor, her ne kadar Hristiyan bir ülke olarak bilinse bile, bir nüfusla ilgili manipülatif hareketler var. 105 milyon civarında bir nüfusu var Etiyopya'nın şu anda. Ve %40 yani Hristiyanların ifadesine göre %40, Müslümanlar %50 olduklarını söylüyorlar. Yani yarı yarıya bir Müslüman ülkedir Etiyopya. Şimdi düşünün ki 40-50 milyon Müslüman var. Başbakan diyor ki, sizin diyor Körfez'deki ülkelerinin topunun nüfusundan fazla bize Müslüman var diyor. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfusu 9,5 milyon.
Evet.
Bakın buraya dikkat çekiyorum. Nüfusu 9,5 milyon olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin %12'si emirlik vatandaşı. %12'si.
Evet.
Orada %58 Hindistan'dan ve şeyden gelen yabancı işçiler var. Yani 1 milyon emirlik vatandaşı var. Yani sizin diyor Kuveyt'i, Katar'ı, Bahreyn hepsini toplasanız topunuzun nüfusundan daha fazla burada Müslüman var ve bu Müslümanlar da diyor ta Hazreti Peygamber döneminden bu yana köklü bir İslam geleneği var. Dolayısıyla bize diyor, bizim burada paramız yok, imkanlarımız sınırlı. Bize yardım edecekseniz para verin, biz burada Arapçayı öğretelim, Kur'an'ı iyi anlasınlar vesaire. O da paranın vermiş olduğu birazcık küstahlıkla size İslam'ı öğretelim diyor. Evet. Bizim sizden öğrenecek İslam'ımız yok diye de.
Kendine, siz verin biz size öğretiriz diyor.
Dolayısıyla yani nedense bu zenginler bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde de olsa, Amerika'da da olsa, elinde parası silahı olanlar kendini daha akıllı hissediyorlar. Ama çok da akıllı olduklarını sanmıyorum. Mal, mülk, silah, makam, mevki insanlara imtihan için belli bir süre verilmiş olan şeylerdir.
Nimetlerdir
ve bunda bir hesabı vardır.
Evet.
Bugün Körfez'deki o petrol ve gaz zengini ülkeler eğer bunun şükrünü eda edip oradaki evet. İslam coğrafyasındaki insanlara kol kanat girirlerse kazanırlar. Tam tersi bugünkü yaptıkları gibi işte birilerinin kulaklarına fısıldamasıyla paralarının büyük bir kısmını silaha yatırıp onu da kendi kardeşlerine çevirirler. Lüksle şatafatla harcarlarsa bunun da bir ileride bir faturası hem evet. dünyevi hem uhrevi olacaktır. Bunu bilmeniz evet. gerekiyor. Dolayısıyla artık İslam dünyasının içerisinden de hatta hiç ummadığımız Etiyopya gibi Hristiyan nüfusun daha çoğunlukta olduğu bir ülkeden bile böyle seslerin çıkabiliyor olması da artık Müslümanların da kendine yavaş yavaş özgüvenin geldiği anlamda sevindirici bir durum diyor.
Peki hocam. Akdeniz'de güç mücadelesi devam ediyor hocam bu doğalgaz kaynakları arama üzerinden. Mısır ve İsrail'den tam bu noktada küstah bir açıklama gelmiş. Hemen haberi paylaşayım size bırakayım sonrasında yorumu. Mısır'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi May Taha Muhammed, Güney Kıbrıs'tan Mısır'a gaz taşınmasının yolunu açacak devletler arası işbirliği anlaşmasına yakın olunduğunu söylemiş. Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımları kınayıp Rumların arama çalışmalarını desteklediklerini söyleyen Muhammed, "Umarız bölgede askeri güç kullanacak noktaya gelmeyiz. Bu durumda Güney Kıbrıs her türlü yardımda bulunacağız." demiş. Mısır'ın bu tehdidine, küstahça tehdidine Türkiye'den de cevap gecikmedi tabii. Neler oluyor Akdeniz o bölgede, Akdeniz'de Mısır'ın bu açıklamasını neye dayandırıyorsunuz?
Şimdi olayı bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani bu YPG'lilerin, PKK'lıların işte Cezire, Kobani ve Afrin kantonlarını kurmak istemeleri, sonra bu kantonları birleştirip Akdeniz'e ulaşmak istemeleri, işte Mısır'ın ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin İsrail'e iş tutup Türkiye'ye karşı diklenmeleri, Amerika'nın deniz filosunu buraya yönlendirmesi,
evet.
Fransa'nın bunlara arka çıkması, bunların hepsi büyük bir fotoğrafın
parçaları.
Rusya'nın gelip Tartus'ta deniz üssü küçük bir şeyi güçlendirmesi, bunların hepsi bakıldığında Doğu Akdeniz'de çok büyük bir yani trilyon metreküplük bir rezerv var. Milyarlarca dolarlık bir önümüzdeki yıllarda dünya pazarına sunulmayı bekleyen enerji kaynakları var. Ve Türkiye de diyor ki yani ben bunu oldu bittiye getirmenize müsaade etmem. Yani Mısır Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke ise Türkiye'nin daha uzun kıyısı var. Hele hele İsrail gibi bir ülke Güney Kıbrıs'la Mısır'la bir araya gelip orada bir takım uluslararası konsorsiyuma buraların ihalesini açıp arkasından da Türkiye'yi boşa düşürmeyi düşünüyorsa diyor ben buna müsaade etmem. Ve orada evet. İtalyan Eni şirketini sondaj gemisini taciz ederek gönderdi. Ve Amerika daha büyük bir deniz silahlı gücüyle oraya gelmeye çalışıyor. Aslında işte kol bükme diyoruz ya. Yani Türkiye'ye evet. diyor ki ya bırak Akdeniz'de herkes istediğini yapsın. Ben de seni yakandan düşeyim diyor. Evet. Yani Brunson hadisesine kadar bunu götürebiliriz. Yani Türkiye onların senaryosuna çomak soktuğu için onların dizayn ettikleri bir Orta Doğu düzenini bozduğu için işte Türkiye'nin başına çorap örüyorlar. Olay evet. kısaca bu yani.
Bu. Tabii enerji güç demişken bu arada önemli bir haberi de paylaşalım. Türkiye'deki özel sektörün en büyük yatırımlarından biri olan Star Rafineri üretime başlıyormuş. TANAP projesi açılmıştı, açılışı yapılmıştı. Bununla ilgili önemli bir gelişme olsa gerek hocam.
Evet, şimdi Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra işte önce 2007-2008'de Bakü Tiflis Ceyhan Boru hattıyla yumurtalık evet. terminaline petrolünü dünya piyasasına ulaştırdı. Rusya'dan bağımsızlığını aldı. İşte arkasından işte Türkiye ile Azerbaycan arasında TANAP adı verdiğimiz Trans Anadolu boru hattıyla hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya bir petrol sevkiyatı sağlayacak. Ve en önemlisi Azerbaycan o birikimini çok akıllıca bir yatırıma dönüştürdü. Ve Aliağa da büyük bir rafineri kurdu. Yani büyüklüğünü anlayabilmeniz için söylüyorum. Evet. Türkiye'nin ihtiyacı olan motorin, benzin gibi petrol türevlerinin, yani ham petrolü işleyip benzin haline, motorun evet. haline getirecek %25 kapasiteli bir tesis. Yani Türkiye'nin ihtiyacının tek başına %25'ini karşılayacak en büyük devasa bir tesis açılıyor. Bu bir gemi de gelmiş, limanda bekliyor İzmir Ali Limanı'na. Ya bu şu demektir, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine, aynı zamanda Türkiye'de ortalama 1,5 milyar dolarlık evet. yıllık katma değer. Yani şimdi bakın, milli savunma alanında yapılan işte o Milgem'den tutun da helikopter, tank, ya oradan yılda 1-2 milyar dolar, işte bu rafineriden 1-2 milyar dolar, turizmden 1-2 milyar dolar sürekli olarak ek böyle evet. gelir kaynakları oluşmaya başlayınca, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu cari açık meselesi de, yani Türkiye artık üretim ekonomisine doğru girmeye başlayınca da işte bu tür çoraplar örülüyor. Yani siz borçlandırılıp faiz sarmalının ve IMF boyundurunun altına girmemiz isteniyor. Türkiye bunu reddettiği için de her gün yeni bir senaryoyla üstümüze geliyorlar.
Evet, peki hocam. Şimdi İsrail ile ilgili gelişmeler devam ediyor. İsrail'in devlet terörü dünya kamuoyunda yeterince ses bulmasa da bunu gündeme getirmek için Avrupa'dan çeşitli özgürlük filoları Gazze'ye doğru yola çıkıyor. Son olarak da 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan özgürlük filosu gene maalesef İsrail işgal ordusu tarafından durduruluyor. Aktivistler gözaltına alınıyor. O aktivistlerden El Avda gemisi, geçen hafta müdahale sonrası alıkoyduğu aktivistlerden Divana Levrini isimli bir kişi diyor ki, hücrede işkenceye maruz kaldık diyor, bize İsrail işkence uyguladı diyor. Böylesine İsrail'in uygulamaları da sürüyor bir taraftan hocam. Bu konuya da bir değinelim istiyoruz.
Ya İsrail şu anda Gazze'de, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te her gün yaklaşık bir 5 milyon Filistinliye evet. işkence uyguluyor.
Evet.
Yani Gazze abluka altında dünyanın en büyük açık hapishanesi. Yani bu aktivistler ne yapacaktı? Gazze kıyılarına gelecekler. Getirmiş oldukları insani yardım malzemelerini oradaki Filistinli Müslüman Araplara teslim edeceklerdi. Onlarla evet. kucaklaşacak, fotoğraf çekilecek. Başka bir
hepsi
şey yok.
Hepsi bu.
Ama buna izin vermediler. Diyor ki, sen İsrail'in Aşdod limanına geleceksin, yükünü boşaltacaksın. Ondan sonra İsrail'in izin verdiği miktarı, izin verdiği sürede oraya geçirebilirsin. Aksi takdirde diyor, bunu yapamazsın. İşte direkt oraya gitmeye çalışan bizim Mavi Marmara'nın başına gelenleri biliyorsunuz. Evet. Yani İsrail her türlü işkenceyi yapar, zulmü yapar. Ama dünya kamuoyunda da yeterince bu yer bulamaz. Çünkü medya Siyonistlerin elinde evet. maalesef.
Evet. Şimdi tabii İsrail son dönemde biraz öyle ya da böyle köşeye sıkışmıştı. Bu son büyük dönüş yürüyüşleri sonrası uyguladığı devlet terörüyle. Bunu bir nebze olsun herhalde perdelemek için aylardır 17 yaşındaki Ahed Temimi, Filistinli cesur kız olarak bilinen Temimi geçen günlerde serbest bırakıldı. Böyle bir olumlu bir hava herhalde estirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan da Temimi'yi aradı, telefonla görüştü, hapisten çıkmasından dolayı desteklerini iletti. Buna da herhalde böyle bakmak lazımdır, değil mi?
Şöyle, bir taraftan o aktivistlere yaptığı eziyet, evet. bir taraftan Temimi'yi hapisten çıkarıyor. Hı-hı. Ama şunu da bilelim, gerek İsrail hapishanelerinde, gerek şu anda Suriye'deki Esed'in esir evet. tuttuğu hapislerde, gerek Irak'ta hı hı. o Amerikan işgalinden sonraki Guantanamo'ya kadar olan
evet.
Kesimde, Afganistan'daki o Şibirgan'daki hapishanelerde işkenceyle öldürülen Müslümanların henüz sayısı ve çetelesi tam olarak tutulabilmiş değil. Evet. Yani işkence yapıyorlar, öldürüyorlar da kaç kişinin öldürüldüğü bile tam belli olarak değil. Sayılabilmiş değildir. Ama siz onun %1'ini normal işte batılı bir Hristiyan'a, evet. Yahudi'ye, herhangi bir insana yapsanız, işte bakın hı hı. bir ajanı, uluslararası girmediği kirli işler kalmamış bir Branson'u hapse tutuyorsun. Dünyayı başımıza yıkmaya çalışıyorlar. Evet. Ama bir sürü masum insanlar var. Mesela Suriye ile ilgili... Evet.
Hemen bir bilgi paylaşalım sıcak sıcak hemen. Astana süreci kapsamındaki görüşmeler devam ederken Suriye rejimi cezaevindeki 8032 muhalifi katlettiğini itiraf ediyor. Çünkü ortada yok kayıtlar.
8000
evet.
Küsur kişi. Bu kayıtlara giren insanlar.
Bir de girmeyen onlarca binlerce insanlar.
Biz Srebrenica katliamı diyoruz değil mi? İşte oradaki insanlar kadar insan öldürmüşler hapishanede. Evet. Dolayısıyla maalesef burada Müslümanın kanı biraz yani acı olarak ucuz.
Ucuz maalesef.
Buna kafa yormamız gerekiyor.
Evet. Şimdi bir başka önemli yeni İsrail üzerinden gelişmeyi de paylaşalım hocam. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman diyor ki... Suriye'de artık kontrol Esed'de rahatlayabiliriz diyor. Herhalde bu Suriye meselesini en çok memnuniyetle karşılayan, oturup seyreden ve kendi çıkarlarına hizmet eden ülke olarak İsrail'i görüyoruz değil mi?
Şimdi Suriye'de 2011 yılındaki iç savaştan bu yana ki eğer normal süreç devam etseydi bugün Suriye'nin nüfusu 23 milyon olması gerekiyor idi. Yani herkes yerli yerince dursaydı. Fakat 10 milyon civarında insan yer değiştirmiş. Bunun yarısı da yurt dışına çıkmış durumda. 3,5 milyon Türkiye'de olmak üzere. İsrail Rusya ile yapmış olduğu zimni anlaşmayla birlikte 100-150 kilometre sınırına yakın Hizbullah milislerinin yaklaşmaması konusunda Rusya ile anlaştı. Evet. Rusya Golan Tepeleri o su kaynakları bakımından zengin Lübnan, İsrail, Suriye sınırının olduğu bölgeye gözlemci statüsünde işte jandarma birliklerini Rusya gönderiyor. Şimdi İsrail'in istediği kaymaklı kadayıf niye? Suriye'nin altyapısı çöktü. Nüfusunun yarısı göçtü.
Dağıldı.
Ve Esed durduğu sürece de araya işte hani yılanla adam arasında işte ben de kuyruk acısı sen de evlat acısı olduğu sürece biz dost olamayız dediği gibi Esed orada durduğu sürece de Suriye'nin
düzelme ihtimali düzelme, yok.
Yani Nusayrilerin nüfus oranı %10-12 civarında. Evet. Hadi buna gayrimüslimleri, Ermenileri vesaire koysak %15'i hadi %5 de onların şeyle %20'di ama nüfusun %80'i şu an Esed'e karşı.
Evet.
Ve onu orada tutarak da aynı zamanda bu kanın kinin,
kaosun
devam etmesi İsrail'in işine geliyor. Şimdi. Diyor ki rejimin ve Esed'in durmasını biz isteriz diyor.
Evet.
Bu demektir ki Esed'in gitmesi oradaki Suriye halkının ve bütün ümmet coğrafyasının lehine bir durum.
Evet. Son birkaç konu hocam. Makedonya'nın ismi üzerinde Yunanistan'da çeşitli görüşmeler yapılmıştı. Kuzey Makedonya ismi üzerinde anlaşmaya varılmıştı ama Makedonya Cumhurbaşkanı bunu onaylamadı. Bunun üzerine Makedonya 30 Eylül'de referanduma gitme kararı almış. Çünkü NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülke Makedonya ve Yunanistan'ın vetosundan çekindiği için de buna sıcak bakıyor. Ne dersiniz? Referandumdan da olumlu bir sonuç çıkar mı? Onlar
şimdi
için.
Eylül ayında referandum kararı alınmış ama burada Yunanistan figürü önemli. Yunanistan, Bulgaristan'ın Pirin bölgesi olmak üzere Makedonya 3 parçaya bölündü. Osmanlı döneminde tek bir coğrafi üniteydi Makedonya. İşte Yunanistan borç batağının içerisinde bir orman yangını çıkıyor. İnsanları cayır cayır yanıyor. Onları kurtarmak yerine hapishanedeki FETÖ'cüleri kurtarmaya çalışıyor. Oradaki hapishanede mi artık neredeyse. Şimdi buradan şunu çıkarabiliriz. Makedonya'nın bağımsız olması zaten Yugoslavya'nın dağılmasıyla gerçekleşti. Fakat isim konusunda Yunanistan'ın karşı koymasıyla birlikte ne Avrupa Birliği'ne ne de NATO'ya tam olarak üye olmadığı için bu zımni bir anlaşmayı referanduma götürecekler. Yani o Eylül'de belli olacak bir konu. Ama şunu da söyleyelim. Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra Makedonya'nın, Kosova'nın, Arnavutluğun, daha doğrusu Balkanların dünya kamuoyunda bir esamesi okunmuyor. Dikkat edin yani. Hı-hı. Balkan ülkelerini bizim kültürel hinterlandımız olduğu için konuya alıyoruz. Evet. Dünyada çok da fazla önemsenmiyor. Çünkü gazı yok, petrolü yok, evet. Ekonomisi yerlerde sürünüyor. Nüfusu iş bulamayıp yurt dışına gidiyor. Doğurganlık az, nüfus azalan ülkelerdir bunlar. Balkanların genel evet. görünümü.
Son bir konu hocam. Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı had safhada ve her gün daha da artarak ilerliyor maalesef. Son bir örnek Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girmiş. Şayet böyle bir durumla karşılaşılırsa para cezası uygulanacak. Hı-hı. Yani burka ve peçe takanlara, giyenlere para cezası uygulanması kararı yürürlüğe girmiş. Avrupa nereye gidiyor hakikaten bu noktada? Protesto gösterileri de düzenlendi ama mesela Danimarka'da Müslüman nüfusu ne kadardır? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Kısaca birkaç cümle belki.
Şimdi işin ironik tarafı da o. Biz Danimarka'da, İsveç'te, Norveç'te bir Avrupa ülkesinde ne kadar Müslüman nüfus olduğuna dair elimizde istatistik rakamlar var. Sadece oradaki Kiliseler Birliği'nin vermiş olduğu rakamlardan evet. yola çıkarak şey yapıyoruz. Çünkü ben o İslam Ansiklopedisi'nde de bu Müslüman evet. Azınlık Müslümanları ile ilgili bir çalışma yapıyordum. Veri bulmakta çok zorlanıyoruz. Ama gözlemcilerin söylediği Danimarka, İsveç, Norveç yani bu ülkelerde resmi rakamlarda ifade edilen böyle 100 bin, 200 binin çok çok üzerinde 3-5 katı Müslüman nüfus olduğuna ve birçoğunda da %5, %10'lara yakın bir Müslüman evet. nüfus olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hatta o burka konusuna gelmeden şunu söyleyeyim. Nasıl ki seçimlerde biz sandık koyuyoruz. Almanya'da dünyanın dört bir yanı oluyor. İşte İsveç'te önümüzdeki günlerde seçim var. Konya'nın Kulu ilçesinde yaz tatiline geldikleri için Kulu'da İsveç seçimi için oy kullanan gurbetçilerimiz var.
Evet.
Yani bakın bir ek bilgi olarak söyleyeyim.
Kulu'da sandık kuruluyor.
Kulu'da İsveç seçimleri için sandık kuruluyor.
Evet.
Mesela bizim insanlarımız Avrupa'ya gittikleri zaman koloni oluşturmuşlar. Mesela İsveç, Cihanbeyli Kulu civarından İsveç'e gitmişler. Beyşehir Konya'dan Norveç'e gitmişler. Evet. İşte Afyon Emirdağ'dan Belçika'ya gitmişler. Orada bir kasabada bir koloni şeklinde oluşturmuşlar ve ülke nüfusun ya oradaki Türklerin mesela İsveç'teki Türk nüfusunun yarıdan fazlasını Kulu ve Cihanbeyliler oluşturuyor evet. gibi. Dolayısıyla burada da sandık kuruyorlar. Dolayısıyla bizim Avrupa'da aslında biz onları kültürel olarak besleyebilirsek çok büyük bir diasporamız var. Yani bu da Türkiye'nin gücünün nerelere kadar uzandığını anlamamız açısından. Evet. Yani diyelim ki ta Endonezya'ya, Fas'a kadar bir kültürel hinterlandımız var. Bir de yani bizim insanımızın o coğrafyadaki emeğiyle yani birinci jenerasyon gitmiş maden ocağında ameli olarak çalışmış ama artık üçüncü nesil çata çat işveren olarak üniversitede okumuş, eğitim almış.
Beyaz yakalı
ve olarak. Beyaz evet. yakalı insanlar vardır. Biz bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Burka yasağı vesaireye gelince yani ifrat tefrit meselesi konusu da var. Yani bazıları yani Avrupa ülkelerinin bir kısmı bazı kararlarında kendilerince haklılar. Sebebi de şu yani sadece gözü gözüküyor.
Evet.
Yüzü de belli olmuyor. Diyor ki bu kadar bombanın patladığı, bu kadar terör hadiselerin olduğu bir dünyada diyor. Biz buna müsaade edemeyiz diyor. Yani kamusal alanda yüzünü açsın diyor. Bu o kadar da bilmiyorum nasıl karşı çıkılacak bir şey midir ama şimdi Almanya'da camilerin kundaklandığı, İslami kimliği olan insanların saldırıya uğradığı bir Avrupa'da bu kararı artık çok da fazla garipsemiyoruz açıkçası.
Evet, peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da gündem başlıklarımızı bu şekilde konuşarak tamamlamış olduk.
Evet.
Çok sağ olun hocam. Önümüzdeki haftalarda zannedersem...
Evet, bayrama kadar ben
tatilde
kısa bir
olacaksınız.
Müsaadenizi evet. isteyeceğim. Bir memlekete gideceğiz.
Evet.
Bağımsızda. Kurbandan sonra da inşallah programlarımıza peki devam
hocam.
Ederiz
i̇nşallah.
Şimdiden.
İyi tatiller dileyelim, iyi bayramlar dileyelim size.
Hayırlı kurumsıyla, evet. ağız tadıyla bayram geçirmeyi, tatil geçirmeyi diliyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programını bu hafta da burada noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.